Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz. Bu program, bu serinin 104.sü olacak inşallah. Yine kavramlara devam ediyoruz. Alfabetik olarak gittiğimizden bu defa sıra Kur'an'ımızda geçen Ma meleket eymanüküm veyahut da ma meleket eymanühünne ifadeleri olacak. Bu sözcük ve biz bu sözcüğün hani literatürde, meallerde, tefsirlerde, sohbetlerde bu sözcüğü çok öne çıkarıyoruz. Biliyorsunuz bu sözcükle ilgili geçmişten bugüne Müslümanlar arasında veyahut da Müslümanların anlayışında çok yanlışların olduğunu biliyoruz. Ve bu sözcükle ilgili de tüm dünyada İslam dinine, Müslümanlığa, Kur'an'a saldırılar ve eleştiriler var. Zaten sözcüğün ma meleket dediğim zaman hani arkasının neyi geleceğini hepiniz tahmin ettiğiniz gibi. Bu sözcük yani Kur'an'ımızda şöyle söyleyeyim 15 kez yer alır bu ifade. Nisa suresinin 3'ünde, 24'ünde, 25'inde, 36'sında, Nahl suresinin 71'inde, Mü'minin suresinin 6'da, Nur suresinin 31, 33, 57'sinde, Rum suresinin 28'inde, Ahzab suresinin 50, 52, 55'inde, Me'aris suresinin de 30'unda yer alır. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu sözcük genellikle yani piyasadaki meallere veyahut da hani internet ortamında falan yayınlanan meallere baktığınız zaman bu sözcükleri, bu ayetlerde hep cariye diye söz edildiğini göreceksiniz. İşte burada şu var, İslam dininde köle var mı, İslam dininde cariye var mı falan gibi de hemen aklınıza gelecek ve bunun da arkasına düşeceksiniz. Tabii. Şimdi geçmişten bugüne bu sözcük hep cariyeler olarak ifade edildi. Yani hani Nisa 3'te yetim hukukuyla ilgili bir ayet olmasına rağmen o ayette eğer ki evlendiğiniz hani 2, 3, 4 hani bayan arasında adaleti sağlamayacaksınız. Bir tane evlenin veyahut da hani böyle cariyelerle yetinin falan filan gibi çarpıtıldığını görmektesiniz. Görürsünüz, gördünüz. Ben şimdiye kadar belki 100 defa bu sözcükle ilgili açıklamalarda bulundum. Onu açıkça belirteyim. Bu sözcük hiçbir zaman içi Arapçada cariye anlamında olmadı. Zaten Kur'an'ımızda da cariye diye bir ifade kesinlikle yok. İşte bu sözcük cariye olarak ifade edildi. Burada bu konuyu biraz değişik yönleriyle size hani anlatacağım. Sözcüğün anlamı. Ma meleket eymanüküm olduğu zaman bu emir tamamen kamuya ait bir emir. Sözleşmelerinizin, yasalarınızın sahip oldukları demek. Evet, sözleşmelerinizin. Şimdi neden sözleşme onu ifade edeyim de. Kur'an'ın indiği dönemde o günkü hani site devletlerde, toplumlarda yazılmış kanun, düstur tarzında bir şey yok. Her şey sözleşme ve yeminleşmeyle idare ediliyor. Öyle bir şey ki o yönde Mekke müşriklerinin hepsinde söz oldu mu, bir söze verdiği zaman canını verir. Hatta o söz uğruna tüm ailesini, 7-8 tane çocuğunu bile ölmesine göz yumar, öldürür ama sözünden dönmez. Arapların o cahili dönemde bile böyle bir özellikleri vardı. Bu da öyle. Mâ meleket eymanüküm. Yeminlerinizin sahip olduğu. Siz sahip değilsiniz. Ama biliyorsunuz bu ayetlere sahip olduğunuz köleler veyahut da sahip olduğunuz cariyeler anlamı. Unutmayın. Bu sözcük kesinlikle sizin sahip olduğunuz demek değil. Az bir miktarda birkaç ay Arapça öğrenimi yapmış birilerine sorsanız veyahut da hani şimdi bilgisayar ortamında falan çeviriler var ya, onlara bu sözcüğü çevirtirseniz size diyecekleri yeminlerinizin sahip olduğu, sahip siz değilsiniz. Kanunların sahip olduğu demek. Eski çağda, şimdi şöyle, bunu şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz bir kölelik şeyleri vardı. Bir de yani erkeklere köle diyorlardı, kadın kölelere de cariye diyorlardı. İslam öncesi cahiliyede bunlar vardı. İslam dini geldiği zaman hemen Beled suresinde fekku rakabe emrini getirdi. Artık bundan sonra kölecilik yok, tüm köleler özgürleşecek dendi. Kime dendi? Müslümanlara dendi, müminlere dendi. Ama o çağlarda daha sonraki döneme doğru gelecek olursak, Hristiyanların, Yahudilerin, müşriklerin Kur'an'ın bu emrini uygulama diye bir şeyleri yok, uygulamazlar. Çünkü köle ticareti, kölenin yani ne diyeceğim, emeğini sömürmek pek yani kolay kolay vazgeçilebilecek bir şey değil. Onların kölesi var. Kur'an'ın değişik ayetlerinde de hatta kamu bütçesinden de yabancıların yani Müslüman olmayanların elindeki bayanların, kölelerin, bayan olsun, bey olsun, onların da satın alınıp özgürlüğüne kavuşturulmaları emri vardır ve bütçede de yeri vardır. Kamu bütçesinden müsaadenacaktır. Hani mesela şöyle diyeyim, Türkiye'de de hani bir uygulama geçtiydi de onu söyleyeyim size. Mesela yıllar evvel hani hepimizin bildiği, gurur duyduğu hani bir Naim Süleymanoğlu diye bir bey vardı, Allah rahmet eylesin, gururlandığımız bir şeydi. O yurt dışında hani esaret şeyiydi, esir durumdaydı, hürriyeti yoktu, hürriyeti kısıtlanmıştı. Dönemin siyasetçilerinden başbakan onu kamu bütçesinden örtülü ödenekten bir paralar vermek suretiyle oradan satın aldı, yurdumuza getirdi. Bu güzel bir örnek oldu, onu da burada belirtmiş olayım, İslam'a da uygun oldu. Kamu bütçesinden bunlar sağlanır. Daha sonraki idareciler hani bunu ne yaptı, ne etti, onları bilemiyoruz. Yani afişe olmadan belki de çok şeyler yapıyorlardır. Evet, şimdi şöyle diyecek olursak, eskiden bu kölelik şeyleri nasıl olur? Öyle bir şey yapacak olursam, eski köleler miras olarak hani babadan oğullarına kalıyorlardı. Savaş esirleri vardı. Onlar köleleştiriliyordu bay bayan. Öyle söyleyeyim. Bir de hani o gün içi insan kaçakçılığı yapıp küçük yaşta çocukları anasından babasından çalıp götürüp onu köleleştirip hani satıyorlardı vesaire. Bu tip şeyler hep vardı. Ama İslam dini mesela Enfal suresinin 67'de Muhammed 4 de kesinlikle savaşlarda da esir alınmamasını emretti. O kapıyı da kapattı. Ama Müslümanlar bu işten vazgeçti mi diyecek olursak, yok hayır. Böyle şey yapalım. Şimdi bu ta şeyde de yani biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de bu yasaklanınca, yani bizim atalar da ta bunu 1857'ye kadar bu işi sürdürdüler. Kaymak yediler bundan, öyle diyeyim. Şimdi geriye ne kaldı? Garibanlar kaldı. Yani şöyle söyleyeyim, burada ma meleket eymanüme geliyorsun. Yani köle müle kalmadı. Eski anlayışla cariye mariye kalmadı. Şimdi ne olacak? Ha, şimdi kimsesizler var. Hatta geçmişte de Mümtehine suresinin 10-11'inde de, hatta o sureye adını da verir. Savaş ortamında düşmandan kaçan bayanlar var. Müslümanların arasına gelir. Mümtehine suresi. Onlar bir sorguya çekilir. Onlar da devletin, kamunun himayesine alınır. Bu himayede de onun orada harcı borcu var mı? Yani onun mesela bir bayanı düşünün şimdi, kocası ona mehir ödemiş veyahut da ona buna borcu vardır. Ha, onlar öğrenilir. Onu da yine kamu bütçesi, İslam Müslümanların kamu bütçesi o kadının borçlarını düşmanlara öder. İslam bu kadar hassas. Ve burada ne kaldı geriye diyecek olursak, bu ancak böyle hani iltica şeyiyle bir ülkeden özgürlüğü gitmiş, geçimi zorlaştırmış kişilerin Müslüman ülkelere gelişiyle devletin himayesine girenler vardır, girecekler vardır. Bir de hani annesi babası belli olmayan veyahut da annesi babası alt tabiriyle cami kapısına bırakmış çocukların büyütülmesi vardır. Bunlar da yine bizim kamu bütçesinden büyütülürler, yürütülürler, okutulurlar. Hani öz anası babası varmışçasına da kalifiye olarak topluma kazandırırlar. Ama bunun bir velisi olması lazım. Değil mi? Onun velisi kim? Hepiniz bilir. Mesela şimdi bu yetiştirme yurdunda okumuş, büyümüş, yürütülmüş, okutulmuş bir kız evlilik çağına gelmiş veyahut da bir oğlan yine orada büyümüş, yürümüş, evlilik çağına gelmiş. Bunun evlenmesi lazım. Bunun evliliğiyle ilgili velisi kim olur? Musavi, sen biliyorsun bunu, değil mi? Vali olur. Öyle kızları
Evet.
giderler.
Evet.
Anasından ister
Anladım.
gibi, babasından ister gibi, validen istenir. Ha,
Mülki amirler.
mülki amirler, yani devletin mümessilleri, vali, ha, ondan istenir. İşte o çocuklar mameleket eymanüdür. Yasalar çevresinde yasaların sahip olduğudur. Sen sahip değilsin. Şimdi bütün bunlar da hani böyle şey yapacak olursak, bu tip şeyleri anlatacak olursak, mesela örnekleme vereyim. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri, yani insanları çalışmak için falan Avrupa devletlerine gidiyorlar. Yasal yoldan gidiyorlar. Mesela hani işçi bulma kurumu marifetiyle gidiyorlar. Orada işe giriyorlar. Orada çalışıyorlar. O yabancı ülkelerdeki bizim vatandaşlarımızın bir sahibi var. Kimdir onun sahibi? Onların dertleriyle, tasalarıyla ilgilenecek, onların hakkını koruyacak bir kurum var bizde. Dışarıdaki ülkelerdeki vatandaşlar. Kim o kurum? Nedir o kurum?
Bakanlığı.
Evet, Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, onlarla Dışişleri Bakanlığımız, her ikisi o devletlerle bir anlaşma yapar. O anlaşmalar çerçevesinde onların hakkını korur. Aynen bu kimsesizler de o sözleşmeler, o kanunlar çerçevesinde onların hakkı korunur. Bu ma meleket eymanüküm işte bu demek. Yani öyle şey yapayım. Şimdi bunların evlenmesi noktasına gelince, bak şimdi onu da burada şey yapayım. Onlar da bu kamunun himayesinde olan kişiler de yine Kur'an'ımızda bakın, herkes iyiden iyiye incelesin. Nisa suresinin 24, Nur suresinin 33. ayetlerinde kesinlikle velilerinin izniyle nikah kıyılır, nikahla evlendirtilir. Öyle bilmem din sahtekarların iddia ettiği gibi nikah sahibi ona istediği zaman onunla cinsel ilişki falan kurar murar diye öyle bir şey yok. İslam dini nikahsız cinsel ilişkiye kesinlikle izin vermez, onu tasvip etmez. Nikah gönüllü ve aleni olarak yapılır, o zaman nikah olur. Aksi halde nikahsız olursa hani ne diyeceğiz, tecavüz olur. Gönüllü nikahsız olacak olursa da zina olur. Aleniyeti yitirirse de o zaman da zina olur. İslam dini buna kesinlikle bu konuda izin vermez. Şimdi burada bir başka şeyi daha hatırlatacağım ki bunu akıllı insanlar, akıllı müminler bu hani dini çarpıtmış, dini kötüye kullanmış insanlara karşı bu iki ayeti kullansınlar, iyi öğrensinler de. Şimdi Nur suresinin 31 ile Ahzab suresinin 55. ayetlerinde ma meleket eymanühünnedir. Şimdi bu defa hani ma meleket eymanüküm ifadesi eril ifadeyle kamu otoritesini kastediyordu ya, bu defa direkt olarak bayanları muhatap alır. Bayanların yeminlerinin, sözleşmelerinin sahip olduklarıdır bayanlar. Şimdi eğer ki ma meleket eymanükümü erkeklerin edinmiş olduğu bayanlar cariye olarak ve istedikleri zaman cinsel ilişki yapabileceklerini ve sayısında hiçbir zaman önemli olmadığı itibara alınacak olursa bu mantıkta, bakın bu ayetlerde de ma meleket eymanuhunne diye bu defa hani sahipler bayan olur. Bayanların sahip oldukları köleler. Onlarda da cinsel ilişkisi. Yani ona ne denir? Hani argoda cigola denir. Yani eğer ki erkeklere böyle bir kapı açılırsa kadınların da bu kapı, böyle bir kapılarına açık olması gerekir. Hadlerini bilsinler. Kur'an'ı iyi anlasınlar. Kur'an dışı herhangi bir şeye de tevessül etmesinler. Ayeti yani özellikle meal, tefsir yapmış olan, yapacak olanlar o şeylerden, o cariye bilmem ne şeylerini de çıkarsınlar, atsınlar, vebali büyüktür. Özellikle çağımızda yani böyle bilginin kolay ulaşıldığı çağda yani böyle şeyleri kimse yutmuyor. İslam dinine hakaret üstüne hakaret, eleştiri üstüne eleştiri geliyor. Tekrar ederim, ma meleket eymanüküm, yasaların sahip olduğu demek, insanın sahipliğiyle hiçbir ilgisi yok. Tamam, onlar ne yapılır? O şartlarda, şimdiki hani kurumsal olduğu, şimdi hani himaye-i etfal, yani çocuk esirgeme kurumu veyahut da kurumlar oluştu ama o zamanlar, yani bu şekilde bakıma muhtaç olanlar, himayeye muhtaç olanlar uygun ailelere teslim edilirler, uygun ailelerle. Sen bunun emeğinden, suyundan, buyundan istifade et. Bunun bakımı da senin olsun, evladın gibi ona sahip ol. Ha, Allah bir yol gösterdiği zaman o da yuvasını kurar, oraya gider hesabıyla uygun ailelere emanet edilirdi. Onun yolu da buydu. Evet. Şimdi geçtik ikinci bir sözcüğe, ma meleket eymanüküm bitti. Bununla ilgili yani yazılarımızda çok uzun detay var. Onu da buradan belirtmiş olayım. Bir de dinimizde yani bu sözcüklerin şey içerisinde mağfiret sözcüğü var. Mağfiret. Mağfiret sözcüğüyle ilgili bir de dinde, literatürde kullandığımız İstiğfar sözcüğü var. Bunların da ne olduğunu, ne demek olduğunu size kısaca şey yapacağım. Şimdi bu sözcük koku, örtmek, gizlemek, perdelemek anlamındadır. Kökü olan gafera diye sözcüktür o. Evet, orada evet ki geçen şeyler anlamıyla bu sözcük gizlemek, örtmek, perdelemek demektir. Buradaki mağfiret sözcüğü de onu şöyle söyleyeyim. Hani suçu örtmek, suçu bağışlamak, suçu görmezden gelmek anlamında şey yapılır. Şimdi Kur'an'ımızda bu 234 yerde bu sözcük geçer. Buradan 234 sözcükten 229'u Allah'a nispet edilmiş. Evet, bu sözcük Allah'a nispet edildiği zaman Allah'ın kulunun günahlarını örtmesi, kulunun günahlarını gizlemesi, kimseye ifşa etmemesi. Hani Allah tevbeleri kabul ediyor ya, tevbe edip bir insan eski hatalarından döndüğü zaman, evet Allah onun daha önceki yapmış olduğu suçları hepsini gizler, hepsini örter, kimseye ifşa etmez. Hani şöyle diyeyim daha bariz bir şekilde, biliyorsunuz insanın yaptığı hatalar, kusurlar hepsi banta alınıyor, kayda geçiyor. Birebir kopyası çıkarılıyor bunun. Kur'an-ı Kerim'de bunun ayetleri var biliyorsunuz. Şimdi ve ahirette hesap şey yaparken Allah oku kitabını diyor. Evet, kitabını oku diyor. Hesap görücü olarak senin kitabın kendine yeter diyor. Seni hayatında yaşattığın her şeyi aşamayı, hani orada hayatının tüm Z raporunu izliyorsun. Ha işte o rapor içerisinde var ya, hatta bir sen mi izliyorsun? Seninkini herkes izliyor. Yani öyle bir dev ekran olduğunu düşünün. Herkes birbirinin şeyini izliyor. Ha işte Allah tevbesini kabul ettiği kişilerin o sayfalarını silmiş oluyor. Kimseye göstermemiş oluyor. Kendisine de hatırlatmamış oluyor. Kimseye de ifşa etmiş olmuyor. Mağfiret sözcüğün anlamı Allah'a şey yaptığımız zaman bu. Şimdi kullara da nispet edildiği zaman bu sözcük, şöyle söyleyeyim, bir ayette geçer dedim bunu da. Bakara 263'te şöyle bir ayeti okuyayım ben size. Örfe uygun, yani herkese kabul gören bir şekilde söz ve mağfiret, kendisini incitme, başa kalkma izleyen bir sadakadan daha hayırlıdır. Şimdi bazı insanlar birbirleriyle hani teşrik-i mesai yaparken birinin geçmişini karıştırır. Hatasını, şuyunu, buyunu yüzüne vurur. Bir de hani sadaka verir. Bir de yani bir daha böyle yapma falan filan diye onun suçunu muçunu hani deşifre eder, ifşa eder. Böyle yapacağına güzel sözle, uygun bir şekilde onun gönlünü almak, güzel söz söylemek, geçmişte onun bir kusuru musuru varsa onu bağışlamak daha uygun diyor. İncitmeden, başa kalkmadan ona iyilik yap. Burada da yine mağfiret sözü kullar içinde geçiyor. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman ve özellikle hani Esmaül Hüsna dediğimiz Allah'ın en güzel isimleri, adları var ya, onları incelediğimiz zaman orada Allah'ın böyle hani gafir, gafur ve gaffar olarak isimleri var. Evet. Aynı kökten türeme bunlar. Evet. Bu kökten türeme şöyle bir de bir başka sözcük daha var. Bakın şimdi. İstiğfar sözcüğü var. İstiğfar. İstiğfar sözcüğünün anlamı ise bağışlanma isteme. İnsan kendisi için istiğfar eder. İstiğfar aynı gafere sözcüğü ama bu altılı kalıba getirilmiş bir sözcüktür Arapçada. Sini talep için deriz biz buna. Yani istiğfar, af talebi diyelim bunu. bağışlanma talebi isteği. Yani bu sözcüğün anlamını ne demiştik? Örtmek, gizlemek, perdelemek. Mesela ben istiğfar edeceğim, etmem. Allah'ım, istiğfar ediyorum böyle. Yaptığım hataları, kusurları ört, gizle, perdele, kimseye ifşa etme. Benim bu isteğim Allah'tan istiğfardır. Bu istiğfar sözü, hani insanın kendisine yaptığı gibi, kendisi hakkında da böyle istiğfar ettiği gibi, başkaları için de istiğfar edilir. Mesela Allah'ım, anamı babamı bağışla, onların hatalarını ört denebilir. Arkadaşlar için de denebilir. Herkes için, eşi, çoluğu, çocuğu, herkes için. Yani bir insan daima başkaları için de istiğfarda bulunabilir. Yani Allah'ım onu bağışla anlamıyla onun hakkında istekte bulunabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama şimdi şöyle bir şey var orada, hani Cenab-ı Hak İbrahim peygamberi insanlara örnek gösterirken, İbrahim'de güzel örnek var ama der, babası için dilediği istiğfar hariçtir, o iyi bir şey değildir der. Ve onun altında suyu atar arkasında. Bir insan için kafir olduğu kesin olarak net bilinen, biliniyorsa onun için istiğfarda bulunulmaz. Kesin kafir, kesin müşrik. Böyle birisini biliyorsanız onun hakkında istiğfarda bulunulmaz. Ama bakın şimdi burada şöyle bir şey var. İtibar hatimiyedir. İnsanın son saatine kadar, ölmezden evvelki son anlarına kadar iman etme umudu vardır. Biz hayatta hiç kimsenin net olarak, kafir olarak öldüğünü bilemeyiz. Kesin bilemeyiz. Herkesin yaptığı suçu biliriz değil mi? Bir zaman şu şöyle yaptıydı, bu böyle yaptı. O adam var ya şöyleydi, böyleydi. Tevbe etmiş olabilir. Kendini düzeltmiş olabilir. Ya o kafirin teki. Ama ölmezden evvel iman etmiş olabilir. Onları görmüyoruz, bilmiyoruz. O zaman kimse hakkında kötü düşünmemek ve kesin olarak, yani biz mesela şimdi şöyle söyleyelim. Allah bize bildirdi. Neyi bildirdi? İbrahim'in babası müşriğin teki olarak öldü diyor Allah. Haber sadık. Hata yok, kusur yok. Allah'ım İbrahim'in babasını affet diyemeyiz işte. Şimdi orada dilimiz tutar. Allah onu yasakladı. Başka Allah'ın bildirdiği kim var? Ebu Leheb'leri düşün. Kur'an'da adamın iman etmediği, etmeyeceği yazılı, değil mi? Ona Allah'ım Ebu Leheb'e de mağfiret et, onun suçlarını da ört, onu mağfiret et, onu diyemeyiz. Ama bilmediğimiz sonu ne oldu, görmediğimiz adamlarla ilgili dememizde de hiçbir sakınca yok. Dediğim gibi istiğfar hem kendimize ilgili, Allah'ım beni affet, suçlarımı ört, gizle, bağışla, kimseye beni afişe etme deme hakkına sahibiz. Dediğim gibi çevremize de ana, baba, arkadaşlar, şu bu, uzak, yakın hepsine kafir olduğunu bildiklerimize onlara da hidayet nasip etme falan filan et diye de onlar için de böyle hayır talebinde bulunabiliriz. Ama şimdi bir şey var. Tevbe böyle değil işte. Bak bir fark var şimdi. Çoğu herkes tevbe ile istiğfarı karıştırır da onun için o maddeye de değineyim. Tevbe suçtan dönme demek. Bir insanın kesin olarak işlediği suçlardan, günahlardan, boyutu ne olursa olsun. Öyle diyeyim. Oradan ben bundan döndüm diye tevbe ettim deyip Allah'a sığınmasında bir sakınca yok. Ama ben falanın yerine tevbe ettim, onun yerine bu günahlarımı örttüm falan filan diye öyle bir şey yok. Tevbe herkes kendine aittir. Kimse kimse için tevbe edemez. İstiğfar eder. Hani Allah'tan onun bağışlanmasını diler ama onun günahları için tevbe edemez. Herkesin tevbesi kendine aittir. Ne ananın, babanın, arkadaşlarının hiçbir şeye böyle bir şey yoktur yani. Evet. Öyleyse tevbe ve istiğfar. Biz Allah'a her zaman için onun gafurluğuna, gaffarlığına, bunlar mübalağa kalıbıyla da gelir, gafirliğine güvenerek hep istiğfar edeceğiz, tevbe edeceğiz. Şimdi neden? Allah Kur'an'la bizi tevbeye davet eder. Tevbe edin der. İstiğfar edin der. Yani kapıyı çalın der. Öyle diyeyim yani. Çünkü Allah'ın affetmeyeceği, bağışlamayacağı hiçbir suç, hiçbir günah yok. Şirk hariç. Evet. Evet. Bu konuyla ilgili de yani birkaç ayet değil, Kur'an'ımızda onlarca ayet var. Kur'an'ı elinize alıp da meali baştan sona doğru büyüttüğünüz zaman inşallah bu ayetleri sizler de görürsünüz. Sizler de aynen bizim anladığımızı anlarsınız. Evet, bu sohbeti de burada tamamlamış olduk. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.